Değerli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da İnsan Bu programında kıymetli hocamız Mehmet Dinç ve bendeniz İdris Topçuoğlu ile birliktesiniz. İnşallah bugün değerli hocamızla yine güzel bir konuyu müzakere edeceğiz. Sizlerin zihinlerinize, gönüllerinize inşallah ışık tutmaya diyelim. Gayret edeceğiz becerebilirsek. Kolay bir şey değil ama becerebilirsek gayret edeceğiz. Değerli hocam, programlarımızda çok çeşitli konuları ele alıyoruz.
Evet.
Sürekli efendim belli başlı meseleler, dert edindiğimiz konular çeşitli bakış açılarıyla ele alınıyor ve bir hayat yaşıyoruz. Zaten temel konuşmalarımızın temeli de bu hayatta nasıl kazasız belasız bu serüveni tamamlarız.
Evet, evet,
Rabbimizin huzuruna çıkarız. Ufak tefek kazalar mutlaka olacak da büyük bir kaza yaşamadan nasıl bu hayat koşusunu tamamlarız. Bütün derdimiz aslında bu. Bu çerçevede de hocam yürüyüşlerimizde, bu hayattaki mücadelemizde zaman zaman bize deniliyor ki hani Afrikalılara atfedilen bir söz var. Amerikalılarla Afrikalılar gidiyorlarmış.
Hı hı.
Amerikalılar hayret ediyormuş. Afrikalılar yürüyormuş. Bir müddet sonra hemen duruyorlarmış.
Hı hı.
Amerikalılar ya niye duruyorsunuz hadi gidelim falan diyorlarmış. İşte diyormuş ki onlar ruhumuz geride kaldı.
Hı hı.
Onu bekliyoruz diye söylüyorlarmış.
Evet.
Gerçekten biz de böyle bir saldırıyoruz. Hı hı. Koşturuyoruz. Gözümüz hiçbir şeyi görmüyor. Hele sonuç odaklı, başarı odaklı bir hayat yaşıyorsak süreçleri hiç zaten hep atlıyoruz, ilişkileri atlıyoruz. Bu noktada da bize telkin edilen hasibu gable en tuhasibu, hesaba çekilmeden önce kendinize hesaba çekin meselesi var ya.
Evet.
Bir böyle bir muhasebe yapması, insanın ben ne noktadayım, nereye gidiyorum, doğru yolda mı gidiyorum diye kendini check etmesi, böyle bir kaygısı, hayat kaygısı diyorsunuz siz ona.
Evet.
Olması gerekir mi? Nasıl olması gerekir bu? Bu noktada görüşlerinizi almak isteriz. Çünkü bir yola girdik, gidiyoruz. Ya nasıl bir yoldayız? Doğru bir yolda mıyız? Efendim nasıl bir gidiş bu? Bu noktadaki yaklaşımı insanın ne olmalı? Buyurun hocam, söz sizde, mikrofon sizde.
Şimdi kaygı dediğimiz kavram genelde olumsuz anlaşılıyor.
Evet.
Yani insan kaygıdan korkuyor, kaygı olmasın, kaygı tedavi edilsin vesaire, kaygıdan uzak duralım gibi bakılıyor. Halbuki kaygı doğru kullanıldığında insanın işine yarar bir kavramdır. Genelde bizim aklımıza kaygıyla alakalı sınav kaygısı geliyor. Geçim kaygısı geliyor. Makam mevki kaygısı geliyor. Veya sağlık kaygısı geliyor. Buna benzer şeyler geliyor. Bütün bunlar tabii kendi çapında mikro olarak baktığımızda önemli. Ama daha makro, daha büyük, daha genel bir çerçeveden baktığımızda bütün bunların içinde olduğu bir hayat yaşıyoruz. Ve bütün küçük parçalar bizim için kaygı sebebi ise, bu kaygı doğru kullanıldığında işimize yarıyorsa, büyük resimle alakalı da bizim bir kaygımızın olması lazım. Yani sınav bitecek. Ve hayatımızın küçük bir dönemini kapsıyor. Tamam, bununla alakalı kaygı yaşayalım ama bitecek, sonrası var. Düzelmez, toparlanmaz bir şey değil. Makam mevki bitecek. Onun da telafisi var. Geçim kaygısı bitecek. Onun da telafisi var. Yani hepsiyle alakalı süreç içerisinde yapılabilecek bir şey var. Ama hayat kaygısıyla alakalı yapılabilecek sonrasında bir şey yok. Bugün o kaygının yaşanması lazım. Bugün çok ciddi olarak değerlendirmek lazım. Sınavın telafisi var, ötekinin telafisi var, birikinin telafisi var ama hayatın telafisi yok. O yüzden bir kaygı yaşayacaksak ve bu kaygı bizi harekete geçirecekse, bizi daha anlamlı bir şekilde süreçlerimizi kontrol etmeye yöneltecekse, en başta bunu her şeyden önce kaygıyla alakalı, hayatla alakalı yaşamamız lazım. Bu noktada baktığımızda işte üzerinde durmamız gereken belki en önemli nokta, ben bir hayat yaşıyorum, bu hayatla alakalı nasıl gidiyorumun bir kontrolünü yapmak. Maalesef nasıl geliyorsa öyle giden bir hayat yaşıyoruz. Çok sorgulamadığımız, çok üzerine düşünmediğimiz, çok belki bu konuda başka görüşler almadığımız bir hayat yaşıyoruz. Mesela insan elbise giyiyor, yakışmış mı diyor. Araba alıyor, güzel mi diyor. Ev alıyor, başkasına gösteriyor, beğendim mi diyor. Hayat yaşıyoruz. Hayatımıza da böyle bakmak lazım. Bu hayat bana yakışıyor mu?
Evet.
Bu hayat güzel mi? Bu hayat benim ihtiyacımı karşılıyor mu? Ev alıyorum, ihtiyacımı karşılıyor mu diye bakıyorum ya. Bu hayat acaba benim ihtiyacımı karşılıyor mu? Benim manevi ihtiyaçlarımı, benim ruhi ihtiyaçlarımı karşılıyor mu? Arzu ettiğim hayat bu hayat mı? Ben bir yazı yazmıştım Altınoluk dergisinde, çocukluğumuza hesap verirken diye. Şunu anlatmak istemiştim orada. İnsan çocukken bir hayat yaşamayı kuruyor, hayal ediyor. Ama büyüdüğünde bambaşka bir hayat yaşıyor. Acaba çocukluğumuzda hayalini kurduğumuz bir hayatı bugün yaşıyor muyuz? Çocukluğumuza hesap versek o hesabın altından kalkabilecek miyiz? Acaba çocukken düşündüğümüz yetişkin kendimiz böyle bir insan mı? Böyle mi yaşıyor, böyle mi yatıyor, böyle mi kalkıyor, böyle mi konuşuyor, böyle mi davranıyor, böyle mi ilişki kuruyor? Yoksa eksiklerimiz, hatalarımız mı var? Çocukluğumuzda kurduğumuz hayal daha güzel bir insan mıydı, daha doğru bir insan mıydı, daha dikkatli bir insan mıydı, daha çalışkan bir insan mıydı, daha okuyan bir insan mıydı, her neyse. Dolayısıyla bu noktadan baktığımızda kendi kendimize bir hesap verme yükümlülüğümüz var. İşte buyurduğunuz gibi hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekin buyruğu var ya. Hı hı. Bir kendimizi hesaba çekelim. Bir hayat kaygımız var mı? Yaşıyor olmamız bizi düşündürüyor mu? Bu hayatta var olmamız bizi farklı sorgulamalara sevk ediyor mu? Çok güzel bir söz var. Diyor ki sorgulanmamış hayat yaşanmaya değmez diyor. Sorgulamadığınız zaman yaşaman da anlamı yok. Yani makine gidiyor, geliyor yani. Çok anlamlı bir süreç yok. Ama sorgulanmış hayat hakikaten yaşanmaya değer bir hayattır. Bu noktada tabii sorgulamak demek genelde olumsuz olarak algılanıyor. Ve sorgulamak, kaygı yaşamak gibi kelimeler genelde enerjiyi tüketiyor. Halbuki tam tersi olması lazım. Sorgulamak daha iyi yaşamak için, daha enerjik yaşamak için, daha anlamlı yaşamak için, daha içsel huzuru tatmış olarak yaşamak için yapılması gereken eylemlerdir. Yoksa huzurumuzu kaçırmak için değil, yoksa enerjimizi düşürmek için değil, yoksa hareketimizi azaltmak için değil. Sorgulayacağız kendimizi ama hareketimiz artsın, enerjimiz artsın, huzurumuz artsın diye sorgulayacağız. Ancak bu sorgulamanın gereğini yaparsak. Bu noktada bu sorgulamayı yaparken hayatımıza dikkatli bir çerçeve çizmemiz lazım. Bu sorgulamanın olmazsa olmazları. Mesela bu çerçevenin en önemli maddelerinden bir tanesi, bu sorgulamanın sağlıklı olması için yapılması gereken şeylerden bahsedeceğim şimdi. En önemli maddesi bir, kimseyle kendimizi kıyaslamak yok. Kıyas çok ciddi olarak başvurduğumuz, yaptığımız bir yanlışlarımızdan bir tanesi. İlla yapacaksak çok güzel özelliği olan insanların o özelliklerine sahip olma anlamında kendimizi kıyas edelim. Ama şunun şu arabası var, bunun bu evi var, şunun şu makamı var, şunun şu bilgisi var vesaireyi konuşmaya başladıysak ya da düşünmeye başladıysak ya da kalbimizden geçirmeye başladıysak orada kendimizi sorgulamamız lazım. Çünkü bu kıyaslar hiçbir şekilde bizi bir yere götürmez. Her insanın kendine göre derdi, kendine göre eksikliği, kendine göre sıkıntısı, kendine göre yoklukları var. Dolayısıyla bizde ne yoka bakmaktan ziyade bizde ne vara bakarak hayatımıza devam etmemiz, bu sorgulamayı yapmamız lazım. Çünkü ne yoka bakarak harekete geçemezsiniz ama ne vara bakarak harekete geçebilirsiniz. Ne yoka bakarsanız kendinizi güçsüz hissedersiniz ama ne vara bakarsanız kendinizi güçlü hissedersiniz. Ne yoka bakarsanız üzülürsünüz. Ne vara bakarsanız sevinirsiniz. Bizim hayatımı sorgulayıp anlamlı bir hayat yaşamamız için daha üzüntümüzün az olduğu, hareketimizin çok olduğu, enerjimizin yüksek olduğu bir hayat yaşamamız lazım. Bunun için de işte ne vara bakacağız? Bende ne var? Başkasında o olabilir. Ona hiç bakmıyorum ben. Başkasında bu olabilir. Ona da hiç bakmıyorum. Bende ne var? Ne imkanlarım var? Ne şartlarım var? Elimden ne geliyor? Gücüm neye yetiyor? Kabiliyetlerim neye müsait? Ona bakacağım. Ama maalesef başkalarına bakmaktan kendimize bakamaz hale geldiğimiz için kendimizde ne var onu bilmiyoruz. Yani bazı insanlar vardır ya, yeni bir yere gelirler, şaşkın şaşkın etrafa bakmaktan önlerindeki direğe vururlar. Biraz evet, halimiz öyle. Etrafa bakmaktan, kimin ne arabası var, kimin ne evi var, kimin ne malı var diye önümüzdeki direklere devamlı çarpıyoruz da çarpıyoruz. Halbuki onun osu, bunun busu olabilir. Ben nereye gidiyorum, benim yolum ne? Çünkü hayat daha çok iyilik yapma üzerine kurulmuş bir yarış. Ve yarışta olan kimse etrafına bakmaz.
Güzel bir şey söylediniz. Hayat daha fazla iyilik yapma üzerine kurulmuş bir yarış.
Evet.
Değil mi?
Tabii,
bu çok önemli.
Tabii. Şey. Ne kadar çok iyilik yapabiliriz? Evet. İyilik yapma yarışı. Ne kadar çok? Yani benim derdim var, benim acelem var, benim kaybedecek vaktim yok, benim oyalanacak imkanım yok, benim koşmam lazım, daha çok iyilik yapmam lazım.
Bir söz okumuştum, onunla da çağrıştırdı. Hayat Allah'ın rızasını kazanacak işleri yapma meydanıdır.
Aynen öyle.
Deniliyordu. Tabii. Bu da bununla çok doğru orantılı bir şey. Gerçekten evet. Tabii hocam, bunu yakalamak, bunu tabii sürekli hale getirmek insanın hayatında, bu çok önemli.
O noktada çok önemli bir şey söylediniz. Hemen üzerinde duralım bu konunun. Bir insan bu kıyaslama hastalığına ne zaman tutulur? Kıyaslama hastalığına ne zaman kurtulur? Kıyaslama hastalığı, bu hastalık diyorum buna. Kıyaslama hastalığı, bu hastalığa sahip insanlarla beraber oturduğunuz zaman bulaşır size. Yani bir araya geldin arkadaşınla, arkadaşın evinden bahsediyorsa ya da başkasının evinden bahsediyorsa, he, bu adamda bu hastalık var, uzak durmak lazım, bulaşmasın.
Çok önemli.
Oturuyorsunuz, ben şu tatile gittim, Ahmet bu tatile gitti, Ali şu tatile gitti, he, bu adamda bu hastalık var, aman uzak durayım. Ya da şu arabayı almış, bu arabayı almış. Ya da şu mevkiye gelmiş, bu mevkiye gelmiş. Ya da şu parayı kazanmış, bu parayı kazanmış. Bunlardan bahsediyorsa bu adamda kıyaslama hastalığı var, aman bana bulaşmasın. Çünkü bu hastalık bulaşır insandan insana. Dolayısıyla ilk başta bu kıyaslama hastalığından kurtulalım diyoruz ya, kurtulabilmek için ilk başta mikrobun bize gelmesini önlemek lazım ki mikrobu temizleyelim, sonra kendi içimizdeki dışarıdan gelen mikrobu temizleyelim, sonra kendi içimizdeki mikrobu temizleriz. Ama bunun için de şart olan şey, kıyaslama yapan insanlardan, mal mülk konuşan, makam mevki konuşan, imkan konuşan, para konuşan insanlardan aman uzak duralım. Bize kendi yarışımızı hatırlatan, kendi iyilik yapma derdimizi hatırlatan, kendi yolumuzu hatırlatan insanlarla bir arada olmaya dikkat edelim. Yoksa kurtulmamız mümkün değil.
Kesinlikle.
İkinci mesele, yine üzerinde durulması gereken önemli konularımızdan bir tanesidir. Yanlış başlamamak ya da yanlış başladıysak o yanlışa devam etmemek çok önemli bir konudur. Yani benim bununla alakalı verdiğim bir örnek var. Diyorum ki dostlara, yanlış otobüse bindiysen son durağa kadar gitmek zorunda değilsin.
Evet.
Yanlış otobüse bindiysen fark ettiğin an in, geri dön, doğru otobüse bin. Bazen hayatta yanlış otobüse binmiş olabiliriz. Yanlış bir yöne doğru evrilmiş olabilir yolumuz.
Evet.
Yanlış bir yöne doğru gidiyor olabiliriz. Fark ettiğimiz an geri dönelim. Ya bu kadar gittik, nasıl ineyim ben şimdi, yazık değil mi bu kadar vaktime? Sonuna varsan nereye varacaksın zaten, yanlış gidiyorsun.
Evet.
Bir bu kadar daha gitsen hepten ziyan olacak. Ama maalesef insanlar yanlış yatırım yaptıklarında o yatırıma verdikleri emekten vazgeçmemek için daha fazla yanlışlar yapabiliyorlar. Mesela bu 15 Temmuz'da bunu gördük. İnsanlar yanlış bir gruba yatırım yapmışlar. O yanlışı görüyorlar ama o kadar çok yatırım yapmış ki kopamıyor o yatırımdan. Niye? Ben yıllardan beri bu yapının içindeyim. Tamam da yanlış yani, fark ettin kop. Fark ettin çık. Çıkamıyorum. Niye çıkamıyorum? Bu kadar yıl geçirdim. İşte o bu kadar yıla acıdığı için ondan sonraki yıllarında heba edebiliyor insan. O yüzden kendimize bakacağız. Bakacağız ki gidişat normal yoldan sapmış. Hemen geri dönmeye çalışmamız lazım. Devamlı kendimize bu farkındalığı oluşturduğumuz zaman ayar verelim. Ve bir sınır koyalım, ölçü koyalım. Diyelim ki tamam, yeni bir milat başlatalım. Bu benim miladım, fark ettim. 20 Kasım 2016 tarihi itibariyle yeni bir milattayım ben. Başka bir insan olacağım. Başka şekilde davranmaya başlayacağım. 1 Kasım'dan öncesiyle sonrası farklı olacak. 20 Kasım'dan öncesiyle sonrası farklı olacak diye kendimize milatlar verelim. Yanlış başladık diye yanlış gitmek zorunda değiliz. Fark eder fark etmez geri dönelim. Bu da hesapla alakalı önemli olarak dikkat etmemiz gereken konulardan bir tanesi. Bir diğer mesele, benim çok söylediğim bir sözdür. Nietzsche'nin bir sözü çok hoşuma gider. Diyor ki, yaşamak için bir nedeni olan bütün nasılların altından kalkar diyor. Yaşamak için bir sebebiniz varsa, bir anlam koyduysanız hayatınıza, nasıl problem olmaz. Şimdi insan kendini hesaba çekerken, hayat kaygısı yaşarken, nasıl doğru bir hayat yaşayayım derken, ondan sonra kendine bazı hedefler koyacak ya. O hedefe nasıl ulaşacağım, ama şöyle olur mu, böyle olur mu, bu nasıl olacak, o nasıl olacak diye sorular sormaya başladığında şunu düşünecek. Demek ki benim koyduğum hedef benim için o kadar anlamlı değil. O kadar önemli değil ki ben nasıllarda boğuluyorum. Hedef çok önemliyse, hedef çok kritikse insan nasıl da boğulmaz. Ne olursa olsun o hedefe ulaşacağım diye düşünür. Biz sınav kaygısı yaşayan danışanlarımıza şöyle bir örnek veririz. Mesela der ki, ben de bir türlü motive olamıyorum. Bir türlü ders çalışamıyorum. Çok kaygım var. Ben bir türlü ders çalışamıyorum. Oturuyorum, 5 dakika sonra kalkıyorum. Oturuyorum, 10 dakika sonra kalkıyorum. Diyoruz ki, senin anne babanı esir alsalar ve deseler ki 2 ay boyunca günde şu kadar ders çalışacaksın yoksa anne babanı öldürürüz. Çalışır mısın 2 ay boyunca o kadar saat? Tabii çalışırım diyor. Ama hiç istemiyorum diyorum. Ama annem babam ölecek diyor. Tamam da çok canı sıkılıyor diyorum. Ama annem babam ölecek diyor. Tamam da hiç içinden gelmiyor diyorum. Ama annem babam ölecek diyor. Nasıl ben bunu yapmam diyor. Ha, demek ki anne babamın ölmesi çok önemli bir şey. O yüzden ben neye mal olursa olsun, ne kadar istemesem de, ne kadar sıkılsam da, ne kadar bunalsam, ne kadar zor gelsem de bu işi yapacağım. hedefim de bu kadar önemli olduğu zaman ne kadar sıkılsam, ne kadar bunalsam, ne kadar zor gelse de ben bunu yaparım. Nasıl sorun olmaz. Ama hedef çok önemli değilse nasıl olsa yaparız. Olsa da olur, olmasa da olursa o zaman of o nasıl olacak, puf bu nasıl olacak vesaire gibi bir sürü nasılın altında boğulurum. Dolayısıyla benim ilk elde yapmam gereken şeylerden çok önemlilerinden bir tanesi bu hedefle alakalı ciddi anlamda bir anlam yüklemesi yapmam lazım. O anlam yüklemesini yapamıyorsam anlam yüklemesi yapabileceğim bir hedef belirlemem lazım. Benim için çok kritik öneme sahip olması lazım. Çok ciddi bir ağırlığı olması lazım hayatımda. Çok önemsemem lazım bunu. Bir diğer mesele malum haliniz benim çok üzerinde durduğum bir konudur. İrade meselesi. İrade meselesi çok önemli. Yani tamam sorgulamayı yaptım. Tamam yanlış yoldan gittiğimi fark ettim. Kendimi toparladım, düzelttim. Tamam yaşamak için bir neden buldum. Anlamlandırdım. Yapmam gereken bir şeyler var. Bunun için kendime söz geçirmem lazım. Eflatun'un çok güzel bir sözü var. Diyor kendini idare eden dünyayı idare eder diyor. Evet. Kendini idare edemeyen hiçbir şeyi idare edemez. Önce kendimizi idare edeceğiz. O yüzden bu iradeyi güçlendirme ile alakalı ne yapabiliyorsak yapmamız gerekiyor. Egzersizler yapmamız gerekiyor. Kendimizi disiplin altına sokmamız gerekiyor. Bunu birinci öncelik haline getirmemiz gerekiyor. Her şeyden çok buna yoğunlaşmamız gerekiyor. Çünkü kendimize söz geçirmeden hiçbir şey yapmamız mümkün değil. Tabii insanın kendine söz geçirmesi, bedenine söz geçirmesi bir boyut, psikolojik yapısına, zihnine söz geçirmesi, duygularına söz geçirmesi bir başka boyut. Dolayısıyla baktığımızda ben bedenime söz geçirebiliyor muyum? Mesela işte daha önceki programlarda üzerinde durduk. İstediğim zaman kalkabiliyor muyum uykudan? İstediğim zaman yemeği bırakabiliyor muyum? İstediğim kadar yeme noktasında kendime söz geçirebiliyor muyum? Hareket etme konusunda söz geçirebiliyor muyum? Çok bakıyorum, çoğumuzda şöyle bir sıkıntı var. Bedenimize söz geçiremiyoruz ki davranışlarımıza söz geçirebilirim. Elimize, ayağımıza söz geçiremiyoruz ki davranışlarımıza söz geçirelim. Yani bedenimizi istediğimiz gibi hareket edemiyoruz. Bedenimiz şımarık bir kedi gibi kapris yapıyor. Ne isterse onu yapıyoruz. Yemek istiyorum, tatlı istiyorum, şeker istiyorum, cips istiyorum, kola istiyorum vesaire her neyse. Yatmak istiyorum şimdi. Veya bir şey yapmamız gerek. Şimdi nasıl yapacağız bunu? Sonra yaparız. Böyle bize nazlanıyor, bize kapris yapıyor. Biz de peki efendim onu mu istiyorsun tamam efendim, bunu mu istiyorsun tamam efendim diyoruz. Asla böyle olmaz. Böyle insanın bir yere varması mümkün değil. Bedenimize söz geçireceğiz. Duygularımıza söz geçireceğiz. Duygularım ne? Öfke duygum olabilir. Veya başka beni yıkabilecek duygularım olabilir. Atıyorum mesela bazı insanlarda öne çıkma arzusu var. Meşhur olma arzusu var. Bilinme arzusu var, fark edilme arzusu var. İnsan kendini sorgularsa bunu fark etmesi lazım. Ve bir dakika, niye böyle bir şeye kapıldın? Niye öne çıkmak istiyorsun? Ne hastalığın vardı öne çıkmak istiyorsun demesi lazım kendi kendine. Herkesten önce. Bu çok önemli. Niçin çok önemli? Çünkü öyle bir dönemde yaşıyoruz ki insanlar artık birbirlerine eksiklerini, yanlışlarını söylemiyorlar. Maalesef. Söylendiğinde de duymuyoruz. Söylendiğinde de altında kötü niyet arıyoruz. Söylendiğinde de bazen belki hakikaten iyi niyetli söylenmiyor, usulünce söylenmiyor. Ama bir şekilde söylenmeyen ve söylendiğinde duyulmayan bir süreç yaşıyoruz. O yüzden kimse bana söylemiyorsa hatamı, eksiğimi en önce ben fark edeceğim. Kimse fark etmiyor madem veya fark ediyorlar da söylemiyor. Ben fark edip düzeltmeye çalışacağım. Hemen kalbime bakacağım. Öne çıkma arzum mu var? Bir dakika. Niye böyle bir arzum var? Hangi hastalık seni daha fazla öne çıkarmaya itiyor? Hangi hastalık illa fark edilmeye çalıştırıyor seni? Hangi hastalık illa bilinen, tanınan bir insan olmaya yöneltiyor seni? Hangi hastalık illa şu kadar para kazandırayım seni diyor? Hangi hastalık illa şu arabayla kıymetli olacaksın diyor? Hangi hastalık illa şurada otursan önemli bir insan olursun diyor? Hangi hastalık illa şunu tanırsan, şu makama gelirsen daha önemli insan, daha kıymetli insan olursun diyor? Hangi hastalık beni ben olmaktan öte başka şeylerle kıymetli olduğuma inandırmış? Bu büyük sıkıntı. Dolayısıyla burada işte kendi kendimize, madem kimse bize söylemiyor, kimse fark ettirmiyor, kendi kendimize bunları sorup ona göre kendimize ayar vermemiz lazım. Yani fiziksel olarak bedeni kontrol etmekten, bedene hakim olmaktan bahsettik ama duygulara hakim olmak da çok önemli.
Hocam bu zorun zoru bir şey, duygulara hakim olmak. Yani evet. Bedeni yine bir yerde insanlar kontrol etmeyi, evet, çözebilirler, evet, ama
duyguları kontrol etmek ve orada bir dönüşüm yakalamak gerçekten çok da zor. Ama sizin bu irade eğitiminizi ben birkaç defa dinledim. Orada bununla ilgili çok güzel ipuçları veriyorsunuz.
Evet.
Ama dediğiniz gibi şimdi konu en başa geliyor. Mesele kaygılanmak. Yani hayat kaygısı var mı diyoruz ya. Ya benim duygularım öne çıkmak dediniz mesela.
Evet.
Bu noktada bir sapmam var benim. Ama bunu fark ettim mi?
Hı.
Bununla ilgili kaygı taşıyor muyum?
Hı-hı.
Buradan bir başlasa insan
tabii.
Belki zamanla onu duygularına da
tabii.
yönetebilir. Çünkü
tabii.
bunların eğitimlerini veriyorsunuz
tabii.
siz.
Tabii.
Başka yerlerde de görüyoruz duygu düşünce yönetimi ile alakalı. İş tabii burada çok daha zorlaşıyor duygu
evet.
yönetimine geldiğimizde.
Orada hocam işte sağır kalmışız kendi sesimize. O yüzden duymuyoruz.
Evet.
Yani biraz kulak versek, biraz dikkat etsek o sesi duyacağız. Ama sağır kaldığımız için kendimize bu duygumuz var bizim, bu sıkıntımız var bizim, bu problemimiz var bizim. O işaret veriyor. O işaretleri maalesef duyamaz hale geliyoruz. O yüzden mutlaka o duyma kabiliyetini, kulakları yeniden açmak lazım kendimize doğru.
Hocam biraz önce bir şey söylediniz.
Buyurun.
Bu çok önemli bence. Hı-hı. Dediniz ki kıyaslama hastalığı başladıysa sizde bu çok kötü bir şey. Kıyaslama hastalığı olan tiplerle bir araya gelmemeniz lazım. Şimdi bu çok önemli. Aslında bu yani insan duygularını da yönetmek istiyorsa, bedenini de yönetmek istiyorsa bununla alakalı zannediyorum ki bu sözünüzden hareketle de bunu söylüyorum. Etrafındaki insanlar çok önemli.
Çok önemli.
Mesela
tabii.
siz diyorsunuz ki işte iradeniz noktasında bir rol modeliniz olmalı. Hı. Bir refikiniz olmalı gibi böyle birkaç şey söylüyorsunuz. Şimdi
tabii rehber
siz,
olmalı, kahraman olmalı.
Bir kahramanı olmalı, hı-hı. bir de bir yoldaşı hı-hı. olmalı gibi bunu söyleyebiliriz insanın. Bu noktada insan etrafında kendisine yoldaş olacak kişileri eğer iyi tespit edebilirse
evet.
çok şanslı aslında.
Tabii, tabii.
Ama burada eğer ipin ucunu kaçırmışsa
evet.
istediği kadar kitap okusun, istediği kadar eğitim alsın. Geçmiş olsun yani.
Geçmiş olsun.
Çünkü şunu çok iyi biliyoruz. Hem dini kültürümüz bize bunu söylüyor. Hem hayat bunu bize gösteriyor. Yani kişi çevresinden ibaret esasında.
Evet.
Yani çevreniz neyse aslında eşittir.
Evet.
Siz de osunuz
evet.
bir yerde. Buna da herhalde değil mi hocam çok dikkat etmek
çok,
lazım.
Çok tabii yani,
yani
bizim inancımız da bunu söylüyor.
Size doğru telkinlerde bulunacak
tabii,
kişileri
tabii.
Yanı başınızda konumlandıramıyorsanız tabii. eğer işiniz zor.
Mümkün değil.
Çok
yani
zor.
Bir şey yapmak mümkün
evet.
değil. Bakın sahabe diyoruz. Efendimiz Aleyhisselam'ın arkadaşları. Yoldaşları, o yoldaşlarla beraber Efendimiz Aleyhisselam bu yola çıkmış. Ve Kur'an-ı Kerim'de çok önemli bir ayet-i kerim var. Allah Teala buyuruyor ki, gece gündüz ibadet edenlerle beraber sabret buyuruyor.
Hı hı.
Tek başına sabredemezsin.
Evet.
Yani onlarla beraber sabret ifadesi çok önemli. Tek başına sabret değil, sadece sabret değil. Onlarla beraber sabret. Çünkü onlarla beraber, onların desteğiyle, onlarla bir arada olarak sabretmek daha yapılabilecek bir şey. Öbür türlü çok çok zor, belki imkansız.
Kesinlikle.
O yüzden yanımızda kim olduğu, yamacımızda kim olduğu çok önemli. Nitekim yine Efendimiz Aleyhisselam'ın çok önemli bir hadis-i şerifi var. Biliyor ki, kişi arkadaşının dini üzeredir.
Ya.
Bu kadar açık, bu kadar net önem anlatılabilir mi? Bu kadar öz bir şekilde. Bu kadar yani. Arkadaşın hangi dindeyse sen de öylesin. Hangi yoldaysa o sen de o yoldasın. O yüzden kiminle beraber olduğumuz çok çok çok çok önemli. Bir diğer mesele benim çok önemsediğim bir şey. Ve bunu çok kaybettik diye düşünüyorum. Yaşama sevincimiz yok. Yani yaşıyor olmaktan dolayı, var oluyor olmaktan dolayı. Hareket edebiliyor, konuşabiliyor. Bu dünyada bir yer kaplıyor olabilmekten dolayı bir neşemiz, bir mutluluğumuz yok. Daha fazlasını istiyoruz.
Hı hı.
Halbuki ilk başta insan bir duracak. Yahu ben yaşıyorum. Bugüne uyandım. Güneşi görüyorum. Rüzgarı duyuyorum. Bir kuş sesini duyuyorum. Geçen gün bir şey okudum. Çok duygulandım. İşitme engelli bir çocuk. Doğuştan işitme engelli bir çocuk. Annesine şöyle bir soru sormuş. Anne demiş, güneş doğarken ses çıkartıyor mu? Bilmiyor çünkü. Öyle bir ses var mı? Güneş doğarken ses oluyor mu olmuyor mu bilmiyor. Duymamış hiç.
Değil mi?
Yani,
ne kadar enteresan.
Ne
yani.
Kadar enteresan. Ne farklı bir dünya.
Nelerin elimizde neler var.
Evet.
Ve ufacık kaybetsek neleri kaybedeceğiz
ya,
farkında
ya,
bile değiliz yani.
Ya, insan yani en küçük parmağının kaybına tahammül ediyor.
Evet,
bir tane
ya.
Arkadaşım demişti ki benim demişti şu sol elinin son parmağı yok. Avucuna su tutamıyormuş. O parmak olmadığından dolayı su akıp gidiyormuş. Bakın sol elin son parmağı ne olur ki diyorsunuz.
Hı hı hı.
Ama su tutamıyorsunuz işte. kulağınız olmasa hiçbir sesi duyamayacaksınız. Farkında değiliz ne kadar büyük bir nimet.
Kesinlikle.
Gözünüz olmasa hiçbir rengi göremeyeceksiniz. Mesela gözü olmayan insanlar rengi anlamakta çok zorlanıyorlarmış. Hmm. Ne demek yani hiç? Çünkü her şey tamam tabii. Yani dokunabiliyor ona buna. Onları bir şekilde anlıyor ama rengi anlamıyor yani. Renk ne demek? Dolayısıyla biz rengi görüyoruz, kokuyu duyuyoruz, sesi işitiyoruz. Bu bile sadece tek başına mutlu olmamız için, hayata tutunmamız için, hayatta güçlü olarak var olmamız için, yaşamaktan dolayı sevmemiz için yeterli. O yüzden diyorum ne yoka bakmayalım, ne vara bakalım. Maalesef bunlarla yetinmediğimiz için, o olsun bu olsun diye baktığımız için çok ciddi hatalar yapabiliyoruz. Bir gün inşallah imkanımız olursa bu çerçevede şeyi konuşmak isterim sizinle. Çok güzel bir söz var, diyor ki, ol ganiyem ki bu dünyaya verecek metelik yoktur bende diyor.
Evet,
yani
evet.
Çok çok güzel bir söz. Yani o kadar zenginim ki, o kadar varlığım var ki benim, dünyanın çaputuna, arabasına, evine, makamına, mevkisine çok önemli değil. Benim sağlığım var mı? Budur kıymet, budur değer, budur zenginlik. Benim düşüncem var mı? Derdim var mı? Hayalim var mı? İdealim var mı? Budur benim zenginliğim. Geçen gün birisi bir resim paylaşmış sosyal medyada. Çocuklarını almış etrafına, mal varlığım bu diyor. Yani, hakikaten çok güzel bir
süper
söz yani. Çok
gerçekten.
Güzel. İşte, budur zenginlik.
Yani mutluluğu. Evet. Ya bu çok mutlu bir insan yani. Mal varlığım budur.
Evet, evet.
Zengin insan bu aslında. Evet. Yani. Gerçek evet. Manada zengin bu. Evet hocam.
Çok güzel bir söz var. Diyor ki, parayla diyor yemek alabilirsiniz ama iştah alamazsınız diyor.
Ya.
Yatak alabilirsiniz ama uyku alamazsınız diyor. İlaç alabilirsiniz ama sağlık alamazsınız diyor. Ev alabilirsiniz ama huzur alamazsınız diyor. Dolayısıyla paraya odaklı hayatlar yaşamamak lazım.
Ben de bunu destekler Kemal Sayar Hoca'nın bir kitabında okumuştum. Diyor ki insanın diyor, insana mutluluk veren şeylerin büyük bir çoğunluğu parayla satın alınamaz diyor.
Tabii, tabii.
Biraz önce verdiğiniz
tabii,
örnek
tabii,
işte.
Aynen öyle.
Ya, ilaç alıyorsun, sağlık alamıyorsun
ya,
ama
ya,
işte yani.
Değil.
Seni mutlu eden ne? Sağlıklı olmak.
Evet.
Evet, gerçekten öyle. Paranın gücü bir yere kadar.
İç huzurun peşine düşmek ve yaşıyor olmaktan dolayı, sabah kalkabiliyor olmaktan dolayı, güneşi görüyor olabilmekten dolayı, hı-hı, sesleri duyuyor olabilmekten dolayı tek başına mutlu olmak yeterlidir.
Evet.
Daha ötesine bakmayalım. Sabah uyandık. Elimiz ayağımız tutuyor mu? Gözümüz görüyor, kulağımız işitiyor mu? Dilimiz konuşabiliyor mu? Hamdolsun, daha ne olsun? Daha ne olsun yani? Bunlar bizi harekete geçirmeye, enerjik olmamıza yetmeli. Daha fazlasını ararsak o bitmez. O da olsun, o olur, o da olsun, o olur, o da olsun. Onun sonu gelmez. Tuzlu su içmek gibi bir türlü kandırmaz bizi. Bir insan tuzlu su içse susuzluğundan dolayı, o insan suya kanar mı? Kanmaz. İçtikçe daha çok içesi gelir.
Kesinlikle.
Dünya malı böyle bir şey. O yüzden yaşama sevincini kaybetmemek temel meselelerimizden bir tanesi. Bir diğer mesele, yaşama sevinci bize mücadele gücü de vermesi lazım. Yani yaşama sevinci en ufak bir aksilikte, en ufak bir sıkıntıda, en ufak bir problemde gitmesi gereken bir şey değil. Yaşama sevincim duracak, mücadele gücüm de olacak. Yani o yaşama sevinci bana güç verecek. Ben danışanlarıma sorarım, güçlü hissediyor musun diye. Şöyle bir bakarlar, şöyle bir elini kolunu yoklar.
Hmm.
Yani el kol değil, içinden bir güç var mı?
Evet, kendini bırakma diyorsunuz zaten.
Evet, şimdi geçen bir tane öğrencim geldi. Diyor ki, hocam diyor, bu sırada bir problemi var dedi. Hayırdır dedim, nedir dedim. Yani öyle çok yaşayasım yok dedi. Ama korkmayın, intihar falan da etmeyeceğim dedi. Bir problemim yok. Yani bir derdim, bir sıkıntım, başıma gelen bir olağanüstü felaket falan yok dedi. Ama dedi öyle bir heyecanım da yok dedi. Dedim ki şunu mu diyorsun, aşağı çeken bir şey yok ama yukarı çeken de bir şey yok. Heh dedi, aynen böyle, yukarı çeken de bir şey yok dedi. Şimdi niçin yaşama sevinci yok? Niçin
mücadele,
bir şeyler oluyor hayatında, onlarla mücadele edecek güç yok? Hiç halim yok diyor.
Hedef yok.
Evet. O yüzden mücadele gücünü hiç kaybetmemek lazım. Hayat hep mücadele. Ama bu mücadele bizim keyif almayacağımız bir mücadele değil. Yani şöyle düşünün, bir yürüyüşe çıkıyorsunuz, doğa yürüyüşüne.
Hı-hı.
Gittiniz İstanbul'dan Sakarya'ya gittiniz. Trekking yapacaksınız, doğanın içerisinde yürüyeceksiniz. Doğanın içerisinde yürürken inişli çıkışlı yollar var. Bayırlar var, yokuşlar var. Bayır var, yokuş var, inişli çıkışlı yol var. Aman ben geri dönüyorum der mi insan? Onun da tadına varır. Yani oranın zaten o trekkingin, o doğa yürüyüşünün keyfi o inişli çıkışlı yollardır. Dümdüz yolda yürümenin hiçbir keyfi yok ki. Hayat da böyle. dümdüz yaşamanın hiçbir keyfi olmaz. İniş olacak, çıkış olacak. Yani acı olacak ki tatlının kıymetini bilelim. Hastalık olacak ki sağlığın kıymetini bilelim. Dert olacak ki devanın kıymetini bilelim. Rahatlık olacak ki sıkıntının kıymetini bilelim. O yüzden Necip Fazıl diyor ya, gece gündüze muhtaç. Bana da sen lazımsın diyor düşmanı için.
Evet.
Lazım, gece gündüze muhtaç, yani dünya zıtlıklar üzerine kurulmuş.
Sen benim hızım ve ifade gücümsün.
Evet,
değil mi?
Yani insanın yapısı bu zıtlıklarla var olmaya çok müsait. Bu zıtlıklarla mutlu olmaya, huzurlu olmaya çok müsait. O yüzden hayatımızda sıkıntı olacak. Dümdüz bir hayattan kimse keyif almaz. Evet. Dümdüz bir hayat olmayacak. Hareket olacak, mücadele olacak, sıkıntı olacak. Ne geliyorsa başımıza, ne varsa üzerimizde, kaldırabileceğimiz yüktür. Kaldıramayacağımız yük değildir. Kaldırmaya çalışalım. Evet. Ama işte şayet kendi kendimizi sakat bırakırsak, ruhumuzu sakat bırakırsak kaldıramayız. Ruhumuzu nasıl sakat bırakırız? İşte bu kıyaslamaları yaparak, bu yanlış yönde gitmeye ısrarla, inatla devam ederek, bu yaşama sevincini kaybederek, bu kendimizi kontrol etmeyerek, irademize sahip olmayarak, bunlar ruhumuzu sakat bırakan hastalıklardır. Bunlar varsa tabii kaldıramayız yük. Ama bunlar yoksa kaldırırız, hangi yük olursa olsun kaldırırız. Mehmet Akif ne diyor? Cehennem olsa gelen göğsümüzde söndürürüz diyor. Böyle bir inanç, böyle bir güç var. O yüzden bu gücü korumaya, muhafaza etmeye, devam ettirmeye çalışmamız lazım. Tabii burada çok önemli bir şey daha var. Onun da üzerinde durmak isterim müsaade ederseniz. Hayal kurmak çok önemli burada.
Evet.
Hayal kurmayı hiç bırakmamak lazım. Cahit Koytan çok güzel bir şiir var. Diyor ki, geceleri hayal kuranlar, rüya görenler gündüzleri unuturlar onları. Ama gündüzleri hayal kuranlardan, rüya görenlerden korkun. Bütün devrimleri yapanlar onlardır diyor. Hmm. Bütün olmazı olur yapanlar onlardır diyor. O yüzden hayal kurmayı, rüya görmeyi bırakmamak lazım. Bir hayalimizin olması lazım. Yani bu hayal de sağlam bir hayal olması lazım. Görmeye değer bir rüya olması lazım. Nedir? İşte şu arabayı alacağım. Böyle hayal olmaz yani. Şu makama geleceğim, böyle hayal olmaz. Ama şu faydalı olacağım, şöyle olacağım, şu kadar insana dokunacağım, bu kadar insana güzel, daha güzel bir hayat yaşatacağım gibi benim öteme geçen hayallerim, rüyalarımın olması, bir eser bırakacağım hayallerimin, rüyalarımın olması, bir evlat yetiştireceğim, bir ilim bulacağım hayalimin, rüyamın olması lazım. Bu noktada işte bize çok güzel ölçü koymuş Efendimiz. Buyuruyor ki, sadaka-i cariye 3 tanedir. İnsan öldükten sonra bile amel defterini devam ettiren şey. Bunlardan birincisi, hayırlı bir evlat yetiştirir, bırakır. İkincisi, bir ilim bırakır, insanlar öldükten sonra faydalanır. Üçüncüsü de bir eser bırakır, insanlar öldükten sonra da faydalanır. İnsanlar faydalandıkça onun amel defteri yazmaya devam eder. İnsan iyi bir evlat bırakmayla alakalı hayal kurarsa, o evlat için harcadığı vakte acımaz.
Evet.
Bakıyorum şu anda anne babalar evlatla geçirdikleri vakte acıyorlar. Niçin? İşinden oluyor. İş daha önemli. Niçin? Eğlencesinden oluyor. Eğlence daha önemli. Çocukla vakit geçirip yoruluyor. Ya halbuki böyle bir hayali olsa çocuğuyla alakalı, o onu yormaz. Niçin? Benim böyle bir hayalim var. Ben hayırlı evlat yetiştireceğim. Dolayısıyla helal hoş olsun ne harcıyorsam. Ne vakit harcıyorsam helal hoş olsun. Ne emek veriyorsam helal hoş olsun. Böyle bir hayalim var benim. Gerçekleşene kadar çalışacağım. Benim kitap okumak istemiyorum diyor. Kitap okumaya motive olamıyorum diyor. Çok istiyorum, okuyamıyorum diyor. Çok dostumuz var. Dünya kadar kitap almış. Kitaplar duruyorlar. Niçin? Çünkü böyle bir ilim bırakayım arkamdan derdi yok. İlim bırakayım hayali, rüyası varsa o zaman okumaya motive olur insan. Yeni bir yol, yeni bir yöntem, yeni bir uygulama bırakayım derse yapmaya, uygulamaya, harekete geçmeye motive olur. Ya da bir eser. Önemli bir eser, kıymetli bir eser. Ama illa mevcudu kopyalayan eserlerden bahsetmiyorum. Yani herkes şöyle bir köprü yaptı, ben de böyle bir köprü yapayım. Yok. Olmayan, orada ihtiyaç olan ve farklı bir şekilde insanların ihtiyacını görecek ne eser bırakabilirim? Bu dönem tasarım dönemi. Yeni bir şeyler tasarlamak zorundayız. Maalesef tasarımla alakalı çok geri kalmış durumdayız. Ne gelse dışarıdan geliyor bize. En güzel tasarımı onlar yapıyorlar diye bir algı var. O algıyı yıkmak zorundayız. Tasarlayalım. Yani hayat tasarlayalım, eğitim tasarlayalım, makine tasarlayalım, yol tasarlayalım, bina tasarlayalım, köprü tasarlayalım. Bir sürü ne varsa hayatımızda onları tasarlayalım. En güzel, en zevkli, en dikkatli tasarımı biz yapalım, insanlığa bunu bırakalım. Çok ihmal ettiğimiz bir şey var. Allah nasip ederse inşallah bir gün yine onu konuşuruz. Zevk-i selim meselesini unuttuk. Yani evet. Aklı selim, kalbi selim, zevk-i selim vardır ya.
Evet.
Yani aklı selim hadi belki biraz dikkat ediyoruz. Kalbi selim hadi biraz dikkat ediyoruz ama zevk-i selim de var yani. Yaptığımızı güzel yapmamız gerekiyor. bir zevkle yapmamız gerekiyor. Bir dikkatle yapmamız gerekiyor. Bakanı rahatsız etmeyecek şekilde, nasıl olsa olsun değil, bakanı rahatsız etmeyecek, bir güzellik bulacak şekilde yapmamız gerekiyor ki bizim kültürümüz, tarihimiz hep böyle inceliklerle dolu bir kültür, bir tarih. Yani en ufak bir kapıya bile böyle bir desen koyuyor. En ufak bir duvara bile bir desen koyuyor. Niçin? Düz duvar değil, bunda bir şey var, zevk var. Bakmaktan keyif alsın insan, içinde yaşamaktan keyif alsın diye hassasiyet gösteriyor. O yüzden hayal kurmayı da bırakmamak çok önemli. Son olarak sözlerimize çok dikkat etmemiz lazım. Onun da üzerinde durmak isterim. Yani dilimize ne geliyor? O çok önemli. Ben bunun üzerinde çok dururum. Benden defalarca dinlemişsinizdir. Bunu inşallah bıkmamışsınızdır ama önemine binaen tekrar tekrar söylemek isterim. Ne söylediğimiz, ne düşündüğümüzün, ne de nasıl davranacağımızın, ne hayal kuracağımızın, neye inanacağımızın çok büyük işaretleri.
Ne söylediğimiz.
Yani Mevlana'nın çok güzel bir sözü var ya, diyor ki testin içinde ne varsa dışarı o sızar diyor. Yani içeride kalbimizde bir sıkıntı varsa, zihnimizde bir sıkıntı varsa, hayallerimizde, rüyalarımızda, ideallerimizde bir sıkıntı varsa, o bir şekilde duygularımızda bir sıkıntı varsa dile gelecek. Dile gelen oradakine işarettir. O yüzden ne söylediğimize çok dikkat edelim. Konuşmayalım değil, konuşalım ama güzel konuşalım, iyi söz konuşalım. Ümit verecek şekilde konuşalım. Karamsarlık verecek sözleri konuşmayalım. Kötü haberleri konuşmayalım. Kötü insanları konuşmayalım. Kötü işleri konuşmayalım. Dünyada iyi işler de var, onları konuşalım. İyi insanlar da var, onları konuşalım. İyi haberler de var, onları konuşalım. Ve bir olayı değerlendirirken de olayın en kötü tarafından, en olmaz tarafından bakmayalım. Bununla alakalı geçen aylarda bir yazı yazmıştım. Çok önemli bir yazıydı benim için. Kendi içsel sürecimle alakalı. Şehit haberlerinin çok geldiği bir dönemde şöyle bir şey geçti içimden. Geceyi kötülükle bitiriyor, gündüze kötülükle başlıyorsunuz. Kötülük denizinde boğulursunuz inşallah diye bir şey yazmıştım. Bu söz kötü bir sözdü. Niye? Kötülük içeren bir sözdü. İbrahim Teneke cevabı şöyle bir yazı yazmış. Diyor ki, etrafımız kötülükle çevrilmiş, bu kötülük denizinde boğulmayacağız inşallah demiş.
Aa, çok güzel. Yani, çok güzel.
Benim söz ümitsizlik veriyor insana. Ama bu enerji veriyor, ümit veriyor, heyecan veriyor. Bu kötülük denizinde boğulmayacağız inşallah diyor. Dolayısıyla ne söylediğimiz, nasıl söylediğimiz çok önemli. Ümit aşılayacağız hem kendimize hem çevremize. Evet, İnanç aşılayacağız, moral aşılayacağız, enerji aşılayacağız. Aklımıza, dilimize, gönlümüze kötü söz geliyorsa, kötü insan geliyorsa hemen onu atıp gideceğiz diyorum. Böyle evet. De bu konunun sonuna gelmiş olayım dedim. Evet. Siz bir noktaya dikkat çektiniz.
Evet hocam, şimdi çok güzel, gerçekten çok güzel bir sohbet oldu. Ben de çok istifade ettim. Evet. Dinleyenlerimiz de istifade etmişlerdir. Arada söylemiyoruz tabii. Erkam Radyo'dasınız değerli dostlar. İnsan bu programındasınız. Kıymetli hocamız Mehmet Dinç Bey sohbet ediyor. Biz de İdris Topçuoğlu kendisiyle birlikte sohbetimize devam ediyoruz. Şimdi hocam bugün biraz uzatacağız.
Buyurun.
Çünkü önemli bir sınav var önümüzdeki günlerde. Türkiye'nin gündemi bu. TEOG diye bir sınav var.
Evet, evet.
Yani bunu çok eleştiriyoruz da. Çocuklarımızı çok sınav kolik yaptık. Sınav merkezli gidiyoruz. İşte çocuklarımızın sınavdan dolayı başka gelişimlerini hep ihmal edip sadece akademik başarıya odaklanıyoruz. Ben de böyle düşünüyorum bu arada. Ama bu da böyle Türkiye'nin bir, şey yani. Bir gerçeği yani. Türkiye'de inşallah zaman içerisinde daha iyi bir eğitim ortamı olur ama şu an gidişat bu yönde. Üniversiteye geldiğinizde bir sınav telaşesi, ortaokulda bir sınav telaşesi, böyle gidiyor bu. Önümüzdeki haftada çocuklarımız sınava girecekler, ortaokul öğrencilerimiz. Bu noktada ne söylemek istersiniz velilerimize, çocuklarımıza, nasıl bir tavsiyeniz olur? Kısaca şöyle bir 5 dakika sözlerinizi almak isteriz.
Olur, memnuniyetle. Şimdi sınav bir basamak. Bahsettiğiniz gibi bundan sonrası var. Üniversite sınavı var, ondan sonrası var, hayat sınavı var vesaire. Sınav bir basamak, dolayısıyla TEOG'da bir basamak gibi görmek lazım. Bu basamak gibi görürken de sonrasını çocuklarımızı hatırlatmak çok önemli. Yani yavrum, bu bir basamaktır. Bu basamağı Allah'ın izniyle geçersen, basamağa basılmaz diye bir şey yok. Önemli olan sonraki basamaklara da çıkmak, ama sonraki basamaklara çıkmak için bu basamağı bas. Bir şey değil yani. Önemli bir sınav, ama önemli bir sınavı gözümüzde büyütmeye, imkansız hale getirmeye ve tek hedef haline getirmeye gerek yok. Maalesef anne babalarda böyle bir sıkıntı görüyorum. Tek hedef haline getiriyorlar. Yani TEOG sınavı var önümüzde, bitti. Bunu geçeceğim, ne olacak? Sonra ne olacak bakarız. Değil. Bu bir basamak. Sonra bu var, sonra bu var, sonra bu şu var. Ve sonundaki güzellikleri de göstermek lazım. Yani TOEFL sınavını geçersen şöyle bir güzellik geliyor ondan sonraki basamakta. Böyle bir rahatlık geliyor. Şöyle bir imkan geliyor. Mesela lise 1, lise 2 dönemi bu anlamda çok önemli dönemler ve maalesef kayboluyor. Ne oluyor biliyor musunuz? Anne babalar TOEFL sınavına kilitliyorlar çocukları. Çocuk TOEFL sınavını gözünde büyütüyor. Bir şekilde sınava giriyor. Sınavı bir şekilde bitiriyor. Lise 1, lise 2'de tamamen salıyor kendini. Hı hı. Sonrası yok ya. Oraya kadar enerjisini evet. fikse evet. etmiş. Ondan sonra lise 1, lise 2'de salıyor kendini. Ve inanılmaz lise 1, lise 2 döneminde kaybolan çocuk var. Yani bakıyorum, takip ediyorum, gençlerle çalışıyorum. En büyük problemler... Problemin başı lise 1'deki dönemde başlamış. Lise 2'deki dönemde başlamış. Lise 3'te lise 4'te yine sınav meselesiyle motive olabiliyorlar tekrar ama o basamak olarak görmeyip tek hedef haline getirirlerse anne babalar burada sıkıntı yaşarlar. İkincisi çok alternatifli düşünmek lazım. Yani bu olursa buradan nereye gideriz? Bu olursa şuradan nereye gideriz? Bu olursa buradan nereye gideriz? Bunu çocukla beraber konuşmak lazım. Bir de bu sınavla alakalı süreç çocuğun çalışma ortamıyla alakalı bir sürecin sonucudur. Yani çalışma ortamı çocuğun iyi ise bu sınav iyi geçme ihtimali yüksektir. Çalışma ortamı kötüyse sınavın kötü geçme ihtimali yüksektir. Dolayısıyla anne baba çocuğumu özel okula verdim. Onlar bir şekilde sınava geçsinler diyemez. Yapması gereken şudur. Çocuğun evde bulunduğu dönemde hafta sonu ki zamanlarında yaz tatillerinde çalışma ortamını sağlıklı bir şekilde oluşturması lazım. Bu şu demek değil, başında duracağız, zorla ders çalıştıracağız demek değil. Evet. Çocuğun zihninin dinlenebilmesine, zihninin işleyebilmesine izin vereceğiz demek. Anne babalar iki tane yanlıştan bir tanesini yapıyorlar. Ya çocuk eve gelir gelmez tekrar ders çalış, ödevini yap falan filan diyorlar. Çocuk şişiyor artık, yapamaz hale geliyor, işlevsiz hale geliyor. Ya da okulda çok yoruldun, dinlen diye televizyonun başına koyuyorlar. Hayır. İkisi de yanlış. Doğru olan şey şu. Bu bilgiyi almaktan yorulduysan şu faaliyeti beraber yapabiliriz. Anne babalar kendilerini sürecin içine dahil etmiyorlar. Niçin? Sorumluluk gerektiriyor vesaire. Okula verdik zaten para veriyoruz diye bakıyorlar. Halbuki anne babanın da sürece dahil olması lazım ve süreci sahiplenmesi lazım. Yani oğlum beraber götürüyoruz bu süreci. Yani ben de bu işin bir sorumlusuyum. Ne yapalım? Nasıl yapalım? Nasıl götürelim? Kızım nasıl götürelim? Nasıl adım atalım? Dolayısıyla adım atarken de çok fonksiyonlu düşünmekte fayda var. Yani böyle olursa şöyle olabilir, böyle olursa böyle olabilir. Tek yola çocukları fikse etmemek lazım. Zaten evet. Bu sınav birkaç basamaklı oldu. Dolayısıyla bu da bir imkandır, kolaylıktır. Şöyle bir imkan kolaylıktır. Bazen bize geliyorlar, diyorlar ki önümüzdeki hafta sınav var, ne yapalım? Bir sürü yanlış yapılmış. Bir hafta o bütün yanlışları telafi etmek için çok az bir zaman. Şimdi öyle bir benzer bir süreç var ama bu sınav bir basamak, ondan sonraki basamağı var.
Tabii.
Yani önümüzdeki aylarda başka bir sınav daha yapılacak. O yüzden anne baba neyi yanlış yapıyorsa hayat tarzı anlamında, çocuğun akşam beraber geçirdikleri vakit anlamında onu düzeltmeye dönük bir sürece girmelerinde fayda var bu sınavın akabinde. Bir de üzerinde durmamız gereken başka bir husus şu olabilir belki. TOEFL sınavı ve o anlamda çocuğun ve ailenin konumlandırılması konusunda her ailenin kendine göre yapması gereken, kendine özel şeyler olabilir. Bu konuda iyi bir okula gidiyorlarsa o okulun yönetiminden, o okulun hocalarından yoksa dışarıdan hayatlarını düzenlemeyle alakalı bir destek almalarında fayda var. Çünkü insan kendini göremeyebiliyor. Görse bile rahatını bozmamak için değiştirmeyebiliyor. O yüzden birinin onları dışarıdan bazı şeyleri fark ettirmesi ve sıkıştırmasında fayda olabilir. Bu noktada çok iyi okullarımız var. Çok iyi eğitimler yapıyorlar. Çok fedakar öğretmenlerimiz, çok iyi rehberlik öğretmenlerimiz var. Çok da açıklar bu destekleri vermeye. Gidip bu desteğe talip olmak, bu desteği istemek lazım.
Eyvallah, eyvallah. Teşekkür ederiz. İnşallah bütün öğrencilerimize başarılar diliyoruz.
Tabii Allah zihin açıklığı versin. Allah muvaffakiyetler versin.
Ailelere de güzel haberlerle mutlu olmalarını temenni ediyoruz.
İnşallah.
Kıymetli dostlar, bir programın daha sonuna geldik. Erkam Radyo'da İnsan Bu programı burada sona eriyor. İnşallah önümüzdeki haftalarda yeni bir konuyla karşınızda olmak üzere. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın efendim.